Ayrım 43.
Sayfa 440. Bence ressamlar çarmıhtaki ve çarmıhtan indirilmiş İsa'yı daima yüzünde kalmış eşsiz bir güzellik gölgesiyle çizmeye alışmışlardır. Bu güzelliğin ona yapılan en korkunç işkencelerden sonra bile kaybolmadığını ifadeye çalışırlar. Oysa Rogojin'in tablosunda güzellikten eser yoktu. Bu, çarmıha gerilmeden önceki sonsuz ıstırabı derinliğine duymuş, uğradığı işkenceden yaralar almış, sırtında taşıdığı çarmıhın ağırlığı altında ezilmiş, askerlerle halkın dayağının sonunda da benim hesabıma göre 6 saat süren çarmıhın acısını çekmiş bir insanın ölüsüydü. Gerçekten bu yüz çarmıhtan yeni indirilmiş, çok canlı, sıcağı sıcağına çektiği acıları saklayan bir insanın yüzüydü. Onda hiçbir şey daha soğumamıştı. Ölünün yüzünden sanki hala duyduğu acı bile okunabiliyordu. Bunu sanatçı son derece ustalıkla yansıtmıştı. Bu yüzde gerçeğe sadık kalınmıştı. İnsan ölüsü kim olursa olsun çektiği bunca acıdan sonra gerçekten böyledir, böyle olmalıdır. Hristiyan kilisesi daha ilk yüzyıllarda İsa'nın simgesel değil, gerçekten ıstırap çektiğini ortaya koymuştur. Bunu biliyorum. Buna göre onun bedeni de çarmıhta doğa yasalarının etkisindedir. Tabloda yediği yumruklardan bozulmuş, korkunç derecede şişkin, kanlı çürüklerle dolu bir yüz var. Gözler açık, göz bebekleri kaymış. Kocaman irileşmiş göz akları, garip donuk bir ölü parıltısıyla ışıldamakta. İşin garibi, işkence çekmiş bu adamın ölüsüne bakarken insanın aklında özel, ilginç bir soru belirmekte. Onun müritleri, havarileri, çarmıhı çevreleyen kadınlar ve bütün ona inanıp yoluna baş koyanlar şu ölüyle, %100 bunun gibiydi, bakarken bu din şehidinin dirileceğine nasıl inanabilmişlerdir? Bu durumda akla ölümün bu derece korkunçluğu, doğa yasalarının gücü karşısında onları yenmenin mümkün olup olmadığı kuşkusu ister istemez gelmekte. Hayattayken doğayı alt eden, yalnızca Talifa Kumi diye bağırarak bir genç kızı Lazar çık dışarı diyerek ölmüş bir adamı dirilten o, yasaları yenemediğine göre bizim bir şeyler yapabilmemiz mümkün mü? Bu tabloya bakınca insan doğayı kocaman acımasız din iman nedir bilmeyen bir hayvan ya da daha doğrusu ne kadar garip olsa da yeni icat edilmiş muazzam bir makine şeklinde düşünüyor. Öyle bir makine ki, değer biçilmez varlığı bütün doğaya, doğanın yasalarına, belki de yalnızca o varlığın vücut bulması için yaratılmış bütün evrene bedel olan o ululuğu, anlamsızca, boş yere ve duygusuzca yakalamış, parçalamış, yutuvermiştir. Bu tabloda sanki her şeyi yenen, ister istemez sizi de etkisine alan karanlık, çirkin ve anlamsız, ölümsüz güç canlandırılmaktadır. Ölüyü çevreleyen ve tabloda hiçbiri görülmeyen insanlar, bütün umutlarını, belki de inançlarını yitirdikleri o gecede, onulmaz bir acı ve kuşkuya kapılarak korku içinde dağılmış olmalıydılar. Oysa her biri, içinde bundan sonra hiç kurtulamayacağı bir düşünceyi de yanında götürüyordu. İsa'nın kendisi de idam öncesinde hayalini görebilse, çarmıhta kendiliğinden çıkar, böyle ölüme katlanır mıydı? Bu soru tabloya bakar bakmaz karşımıza dikiliveriyordu. Bütün bunlar kolyanın gidişinden tam 1,5 saat sonra parça parça gerçekten sayıklamalar, bazen canlanan hayaller halinde önümde sıralanıyordu. Soyut bir kavramın şekillenmesini düşünmek güç ama vakit vakit bu sınırsız kuvveti, bu sağır, kara ve dilsiz yarattığı garip, akla sığmaz bir biçimde gördüğümü sanıyordum. Sanki elinde mum tutan birisinin beni kolumdan çekip götürerek kocaman, iğrenç bir örümceği gösterdiğini, bunun işte o kara, sağır, kudretli yaratık olduğuna beni inandırmaya çalıştığını, öfkemle alay ettiğini hatırlıyorum. Odamdaki ikonun önünde her gece kandil yanar. Işığı donuk, hafiftir ama gene de ortalık seçilebilir. Kandilin altında okunabilir bile. Sanırım saat 12'ye yeni geçmişti. Uyanık, gözlerim açık yatıyordum. Ansızın oda kapısı açıldı. Rogojin girdi. Girdikten sonra kapıyı kapadı. Ses çıkarmadan bana baktı. Köşede hemen kandilin altında duran sandalyenin yanına geçti. Şaşırarak ona baktım. Beklemeye başladım. Rogojin masaya dayandı. Sessizce beni süzdü. Böylece 2-3 dakika geçti. sessiz duruşundan alındığımı, hatta kızdığımı hatırlıyorum. Neden konuşmak istemiyordu? Geç vakit gelişini yadırgadığım halde hatırladığıma göre pek şaşırmamıştım buna. Sabah düşüncelerimi ona tam olarak açıklamadığım halde bunu anladığını biliyordum. Öte yandan böyle bir konuda konuşmak için çok geç de gelinebilirdi. Bu yüzden geldiğini sandım. Sabah birbirimizden ayrılmamız pek dostça olmamıştı. Rogojin'in bana birkaç kere alaylı alaylı baktığını hatırlıyorum. Bu alaycı anlam bakışlarında hala vardı. Buna son derece alınıyordum. Oysa o oturmakta devam ediyor, hep aynı biçimde gülümsüyordu. Yatağımın içinde öfkeyle döndüm. Onun masaya dayandığı gibi yastığa dayandım. İnat olsun diye sonuna kadar ses çıkarmadan oturmaya karar verdim. Nedense konuşmaya ille de onun başlamasını istiyordum. 20 dakika kadar böyle geçti sanırım. Birden aklıma, ya bu Rogojin değil de yalnızca bir hayalse, düşüncesi takıldı. Ne hastalığımda ne de başka zaman hayal filan görmüş değildim. Ama her zaman çocukluğumdan beri, yani pek uzak olmayan bir geçmişte, hayale filan pek inanmadığım halde bir kerecik bir hayal görecek olsam, olduğum yerde öleceğimi sanırdım. Ama bu kez karşımdakinin Rogojin değil de bir hayal olduğu aklıma gelince, hiç korkmadığımı hatırlıyorum. İşin tuhafı, gelenin hayal ya da Rogojin'in kendisi olması beni pek ilgilendirmiyor, kuşkuya düşürmüyordu. O aralık aklım, sabahlık ve terlik giyen Rogojin'in üstünde şimdi neden frakla beyaz yelek, beyaz kravat olduğuna takılmıştı. Öte yandan bu bir hayal olduğuna, ben de ondan korkmadığıma göre neden kalkıp yanına giderek durumu iyice anlamayayım diye düşünüyordum. Belki de cesaretim yoktu, korkuyordum. Korktuğumu düşünür düşünmez bütün bedenim buz kesildi. Sırtımdan soğuk terler iniyor, dizlerim titriyordu. O anda Rogojin korktuğumu anlamış gibi yaslandığı masadan elini çekti, doğruldu. Sanki gülmeye hazırlanıyormuş gibi ağzını açtı, bir yandan da bana dik dik bakıyordu. O derece öfkelenmiştim ki üzerine atılmak istedim. Ama ilk konuşmamak kararımı hatırlayarak yatağımda kaldım. Zaten onun Rogojin'in kendisi olup olmadığına da emin değildim. Bu halin ne kadar sürdüğünü, bazı dakikalarda dalıp dalmadığımı hatırlayamıyorum. Sonunda Rogojin kalktı. Girdiği zamanki gibi ağır ağır dikkatle beni süzdü. Artık gülümsemiyordu. Yavaşça hemen hemen parmak uçlarına basarak kapıya yürüdü. Açarak çıktı ve ardından kapattı. Yatağımdan kalkmadım. Gözlerim açık ne kadar yattığımı hatırlamıyorum. Hep düşünüyordum. Ne düşündüğümü Tanrı bilir. Nasıl daldığımı da hatırlamıyorum. Ertesi sabah 9'dan sonra kapının çalınışıyla uyandım. Evde 9'dan sonra kapıyı açıp çay istemezsem Matryona kendisi kapımı çalardı. Bu aramızda kararlaştırılmıştı. Ona kapıyı açarken kapı kapalı olduğu halde Rogojin'in nasıl girebildiği aklıma geldi. Sorunca gece kapılarımızın hepsinin kilitli olduğunu öğrendim ve gerçek Rogojin için giriş imkanı olmadığı kanısına vardım. Ayrıntılarıyla yazdığım bu özel olay kesin kararı vermeme neden oldu. Böylelikle son kararımın şekillenmesinde mantığımın etkisinden çok bir nefret fışkırmasının payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kadar garipleşen ve beni yıpratıcı biçimde üzen bir hayatı yaşamanın anlamı yoktu. Bu hayal beni alçaltmıştı. Örümcek şeklini alan kara kuvvetin tutsağı olamazdım. Ortalık kararırken yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. Bu henüz ilk andı. Öbürü için Pavlovsk'a gittim. Bu konuyu yeteri kadar açıklamış oluyorum. 7. Küçük bir cep piştovum vardı. Onu henüz çocukken düello ve haydut öyküleri okuduğum, düelloya çağrılınca namlu karşısında soylu bir tavırla nasıl duracağımı kurduğum o gülünç çağda almıştım. Bir ay önce bunu elden geçirip hazırladım. Kutusundan 2 kurşun, barut boynuzundan da 2-3 atımlık barut çıktı. Kötü bir silahtı. Yana doğru atıyor ancak 15 adım ötesini vurabiliyordu. Ama şakağa dayanınca kafatasını dağıtacağına kuşku yoktu. Pavlovsk'ta gün doğarken evdekileri rahatsız etmemek için parka giderek ölmeyi kararlaştırdım. Açıklamamdan polisler sorunun aslını anlayabileceklerdi. Ruh bilimle ilgilenen bazı hevesliler de olayı istedikleri gibi yorumlayabilirlerdi. Gene de yazılarımın yayımlanmasını pek istemiyorum. Bir kopyayı prensin alıkoymasını, birini Aglaya Ivanovna yapan Çina'ya vermesini rica ederim. Böyle istiyorum. İskeletimi bilimin yararlanması için... öldürmüştü. Şimdi aklıma birden birisini, ne birisi, 10 kişiyi birden öldürmek ya da bu dünyada en korkunç sayılan şeyleri yapmak gelse, mahkeme 2-3 haftalık ömrüm karşısında bana ceza uygulayamayarak çok zor durumda kalacaktı. Üstelik o zaman hastanelerde, sıcak odalarda, doktor bakımı altında evimdekinden daha da rahat ölecektim. Benim durumumda olanların şakacıktan bile olsa böyle düşüncelere kapılması neden düşünülmesin? Hele neşeli insanlar bizdeki kadar çok olunca. Yalnız her türlü yargılamanın üstünde olduğumu kabul etmekle birlikte, sağır ve dilsiz bir suçlu olarak yargıçlar karşısına çıkarılacağımı biliyorum. O zaman zorla değil, özgür olarak, hem de asla af dilemek için değil, özür dileyecek ne suçum ne kimsem var, konuşmadan gitmek istemiyorum. Her şeyden önce şu garip düşünceyi açıklığa kavuşturmak gerekiyor. 2-3 haftalık bir ömre hangi akla, hangi nedenle kim el uzatabilir? Hangi mahkemenin yetkisindedir bu? Benim hüküm giymemde, cezamı yöntemine göre çekmemde kime yarar var? Yoksa birisinin buna gerçekten ihtiyacı mı var? Ahlak bakımından mı? Sağlığım, gücüm, kuvvetim yerinde olup da kardeşlerime yararım dokunacak yerde hayatıma kastetseydim, eski ahlak kurallarına göre hayatımı dilediğim gibi kullandığım için ya da başka bir nedenle yerilebilirdim. Ama şimdi hakkımda verilen yargı yüzüme karşı okunduktan sonra, bu nasıl bir ahlaktır ki canınızdan başka, prensin avutmalarını dinleyerek son hayat atomunu da verirken, bir de can çekişme hırıltılarını ister? Prens Hristiyanca kanıtlara dayanarak ölümümüzün yerinde olduğu üzerine hayırlı görüşler sıralamaya %100 gelecektir. Onun gibi Hristiyanların dönüp dolaşıp geleceği düşünce budur. Bu onların en sevdikleri konudur. Şu gülünç Pavlos karşılarıyla ne kastediyorlar acaba? Hayatımın son saatlerine tat vermeyi mi? Ama kendimi ne kadar çok unutursam, Meyer'in duvarıyla üzerindeki açık safça yazıları benden ne kadar saklarlarsa, beni hayatın, bu sevginin son hayalleriyle baş başa bırakarak o ölçüde mutsuz kılacaklarını anlamaz mı bunlar? Madem ki bu sonu olmayan ziyaretin temelinde benim fazlalığım var, doğanızı, parkınızı, güneşinizin doğuşuyla batışını, mavi göğünüzü, mutlu yüzlerinizi ne yapayım ben? Bana ne bütün bu güzelliklerden? Madem ki yanı başımda güneş ışınları içinde vızıldayan şu ufacık sineğin bile bu ziyafete ve koroya katıldığını, yerini bilip sevdiğini, mutlu olduğunu şimdi her dakika, her saniye bilmek zorundayım. Atılan yalnız benim. Bunu da şimdiye kadar sırf tabansızlığım yüzünden anlamak istemedim. Bilirim ben. Prens'e bütün öbürleri bu haince ve hırçın çıkışlarım yerine iyiliğin, ahlakın zaferi için Milvoa'nın o ünlü dörtlüsünü okumamı ne kadar isterlerdi. Hoşça kal değişimi duymayan bunca dost. Ah görebilselerdi keşke kutsal güzelliğinizi. Dolu dolu yaşanmış olsun günleriniz. Bir dost kapatsın gözlerinizi. Ama ey saf insanlar, inanınız ki güzel ahlakı öven bu dörtlükte, bu Fransızca şiirin dünyayı akademik kutsamasında gizlenmiş öyle çok safra, kafiyelerle kendini avutan öyle onulmaz bir hınç var ki, şair kendi bile avlanarak bu hıncı duygulu gözyaşları sanmış, böyle de ölmüş. Toprağı bol olsun. Biliniz ki küçüklüğün, güçsüzlüğün anlaşılmasında öyle bir rezalet sınırı vardır ki insan bundan öteye gidemez. Bu noktadan başlayarak kendi rezaletinden büyük zevk duymaya başlar. Pek tabii ki bu konuda alçak gönüllülük ölçüsüz bir güçtür. Bunu kabul ederim. Ama bunun insanı güçlendirdiği konusunda dinle aynı görüşte değilim. Din. Ölümsüzlüğü kabul ediyorum. Belki onu inkar ettiğim de olmuştur. Ulu gücün iradesiyle ışıklanan idrak varsın dünyanın karşısında ben varım desin. Aynı ulu güç ona bazı nedenlerle hem de bunun nedeni açıklanmaksızın varsın yok olmayı emretsin. Olsun, bütün bunları kabul ediyorum. Ama şu soruyu sormadan edemeyeceğim. Bunlar için alçak gönüllü olmaya ne gerek var? Beni yiyecek olan, yediği için bir de benden övgüler mi bekleyecek? 2 hafta beklemek isteyişime oradakiler gücenir mi dersiniz? İnanmam buna. Daha doğru bir tahminle, aciz hayatım atom hayatı, genel düzenlik için bir artı eksinin, bir karşıtlığın ya da başka bir şeyin meydana gelmesi için gerekli olmayabilir. Tıpkı geride kalan dünyanın yaşamasına imkan vermek için, gerçi bu pek yüce bir düşünce sayılmaz ya, milyonlarca yaratığın her gün kurban edilmesi gereği gibi. Olsun. Hatta bu yapıda hiçbir şeye akıl erdiremediğimi de kabule razıyım. Yalnız şunu %100 biliyorum ki, ben varım anlayışına erebiliyorsam, dünyanın yanılgılar üstüne kurulu olmasından, başka türlü de olamayacağından bana ne? Bundan sonra kim, ne diye yargılayacak beni? Ne derseniz deyin, bu kabul edilemez haksızlıktır. Yine de ne kadar istesem, başka bir hayatın ve tanrısal gücün var olmadığını düşünemiyordum. En doğrusu bunların hepsinin varlığını kabul etmekti. Ancak biz öbür hayattan da, yasalarından da bir şey anlamıyoruz. O halde, madem ki bu anlaşılması böylesine güç, hatta tamamıyla imkansız bir şey, bir anlaşmazlığın derinine varamadığım için neden sorumlu olayım? Dediklerine bakılırsa, prens de onlarla birlikte, iyi ahlak, bu noktada boyun eğmeyi, hem de kayıtsız şartsız boyun eğmeyi gerektirmekteymiş. Yumuşak başlılığımın ödülünü öbür dünyada görecekmişim. Tanrısal gücü anlayamayışımıza kızıp düşüncelerimizin ondan geldiğini söyleyerek onu küçültüyoruz. Onu anlamak imkansız olduğuna göre tekrar ediyorum. İnsan anlayamayacağı şeyler için nasıl olur da sorumlu tutulur? Tanrısal gücün yasalarını, gerçek iradesini anlayamadığım için beni nasıl yargılarlar? Hayır, en iyisi bırakalım dini. Zaten yeter. Bu satırlara geldiğim zaman ola ki güneş doğup gökyüzüne yükselecek, sınırsız, ölçüsüz gücü yeryüzüne yayılacak. Olsun. Güç ve hayat kaynağına bakarak, bu hayatı istemeyerek öleceğim. Dünyaya gelmemek elimde olsaydı, herhalde bu kadar gülünç koşullarla yaşamayı kabul etmezdim. Günlerim sayılı olarak göçeceğim halde, ölmek henüz benim kudretim içinde. Gücüm büyük değil ki isyanım büyük olsun. Son açıklama. 3 haftam kalışına dayanamadığımdan ölmüyorum. Gücüm yeterdi. İstesem bana yapılan hakareti duya duya avunabilirdim. Ama ben Fransız şairi değilim. Böyle avunmalara karnım yok. Ayrıca bir de çekici yönü var. Doğa 3 hafta kararıyla hareketlerimi öylesine sınırlamış ki, intihar kendi irademle başlayıp bitirebileceğim tek iştir belki. Kim bilir, belki ben de bir işin son olasılığından yararlanmak istiyorum. Bazen isyan da az şey değildir. Açıklama bitmişti. İpolit sustu. Bazı durumlarda sinik serbestliğin öyle bir son raddesi vardır ki, kızdırılmış, kendinden geçmiş, sinirli bir adam hiç korkmadan her rezaleti göze alır. Hatta bundan memnun da olur. Bir dakika sonra kendini %100 çan kulesinden atmak ya da böylece çıkabilecek bütün anlaşmazlıkları yok etmek gibi anlaşılmaz ama kesin bir amaçla insanların üstüne atılır. Bu halin belirtilerinden biri bedenin güçten düşmeye başlamasıdır. Hipolite şimdiye kadar güç veren olağanüstü ve normal olmayan çaba da üst noktasına ulaşmıştı. Hastalıkla yıpranmış bu 18 yaşındaki çocuk ağaçtan koparılmış titrek bir yaprak kadar zayıf görünüyordu. Ama bakışlarını dinleyiciler üzerinde gezdirdikten sonra bütün bu son saat süresince gözlerinde ve gülümsemesinde ilk olarak en gururlu, en aşağılayıcı, en acı bir iğrenme ifadesi belirdi. Çevresini küçümsemek için acele ediyordu. Ama dinleyiciler de son derece kızgındılar. Gürültüyle, öfkeyle masadan kalkıyorlardı. Yorgunluk, içki, bunca zaman tetik üstünde oluşları, etkinin perişanlığını hem de murdarlığını artırıyordu. Hipolit ansızın sandalyeden kopmuş gibi fırladı. Ağaçların parıldayan tepelerini bir mucizeymiş gibi göstererek prense, "Güneş doğdu, doğdu!" diye haykırdı. "Ferdişçenko, doğmayacak mı sandın?" dedi. Ganya elinde şapkası tedirgin bir tavırla gerinip esnedi. "Bütün gün kavrulacak ortalık. Ya bütün ay böyle kurak giderse? Hadi, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz Pitis'in?" Hipolit kendini kaybetmiş halde şaşkınlıkla dinliyordu. Birdenbire müthiş sarardı, titremeye başladı. Ganya'ya dik dik bakarak, "Beni aşağılamak için gösterdiğiniz bu ilgisizlik pek beceriksizce," dedi. "Siz bir alçaksınız." Ferdişenko haykırdı. "Yediğin haneye bak, bu ne ölçüsüzlük, insan bu kadar da bırakır mı kendini?" Ganya, "Aptalın biri işte," dedi. Hipolit toparlanır gibi oldu. Titremesi kesilmeden sesi her sözcükte kesilerek, "Baylar, bana karşı hınçla dolu olduğunuzun farkındayım," yazılarını göstererek, "Bu deli bozuk yazılarımla sizi sıktığım için üzüntülüyüm. Gene de tam anlamıyla sıkamadığıma üzülüyorum." anlamsızca gülümsedi. Birdenbire Radomski'ye döndü. Sıktım, değil mi Yevgeni Pavlovich? Sıktım mı, sıkmadım mı? Hadi söyleyin. Uzun tutulmuş biraz, gene de İpolit titreyerek emredercesine, açık söyleyin, hayatınızda hiç olmazsa bir kerecik yalan söylemeyin. Aman bana göre hava hoş, beni rahat bırakın ne olur. Yevgeni Pavlovich tiksinmiş bir tavırla ona sırt çevirdi. Petitsin prense yaklaştı. Geceniz hayırlı olsun prens, dedi. Vera, bakın şimdi vuracak kendini, baksanıza şuna, diye bağırdı. Korku içinde İpolit'e atılarak ellerinden yakaladı. Güneş doğarken kendini vuracağını söylüyordu ya, ne duruyorsunuz? Aralarında Ganya'nın da bulunduğu birkaç ses vurmaz diye bıkkınlıkla karşılık verdi. Kolya da İpolit'i elinden yakalayarak bağırdı. Aman dikkat edin, ne olur bakın ona. Prens, prens ne duruyorsunuz? İpolit'i Vera, Kolya, Keller ve Burdovski sardılar. Dördü de onu tutuyordu. Herkes gibi şaşkınlaşan Burdovski de hakkı var, hakkı var onun diye mırıldanıyordu. Sarhoş, küstahça bir öfke içinde olan Lebedev, izninizle prens, emirleriniz nedir? Diye ona yaklaştı. Ne emirleri? Hayır, izin verin. Size karşı saygıda kusur etmek istemem. Ama ben de ev sahibiyim. Hoş, siz de ev sahibisiniz ya. Kendi evimde böyle şeyler istemem. Bu kadar işte. General Ivolgin birden, bir şey yapamaz, şımarık oğlanın teki, diye parladı. Ferdişenko doğruladı. Yaşa general! Bir şey yapmayacağını biliyorum general. Sayın generalim, ama ne de olsa çünkü ev sahibiyim. Prensle vedalaşıp elini İpolit'e uzatan Petitsin birden, bana bakın gospodin Terentyev, dedi. Yazılarınızda sanırım iskeletten söz ederek onu akademiye bırakıyorsunuz. Bu sizin iskeletiniz mi? Yani doğrudan doğruya sizin kemikleriniz mi? Evet, benim kemiklerim. İyi öyleyse, bir yanlışlık olmasın da böyle olaylar anlatılır. Prens birden, ne diye takılıyorsunuz ona, diye bağırdı. Ferdişenko, neredeyse ağlatacaklar, diye ekledi. İpolit hiç de ağlayacağa benzemiyordu. Yerinde doğruldu ama onu saran dört kişi birden ellerinden tuttular. Gülüşmeler duyuldu. Rogojin, ellerinden yakalayıp bırakmasınlar diye düzenlemiş bunları, dedi. Defteri okuması filan da bundan. Hoşça kalın prens. Amma da oturmuşuz, kemiklerimiz sızlamış. Yevgeni Pavlovich güldü. Gerçekten kendinizi vurmak istiyorsanız Terentyev, sizin yerinizde olsam böyle konuşmalardan sonra sırf onlara inat olsun diye vazgeçerdim. İlle de vurulduğumu görmek istiyorlar. Saldırır gibi konuşuyordu. Ama ne yazık ki bunu göremeyecekler. Demek siz de görmeyeceklerini tahmin ediyorsunuz öyle mi? Sizi kışkırtmak istemem, tam tersini. Bana kendinizi vuracaksınız gibi geliyor. Yalnız darılmayın da... Yevgeni Pavlovich korur gibi bir sesle sözcükleri uzata uzata konuşuyordu. İpolit güvenli bir tavırla Yevgeni Pavlovich'e döndü, arkadaşça fikir danışır gibi. Onlara bu defteri okumakla dehşetli hata ettiğimi şimdi anlıyorum, dedi.